Ayrım 23. Hakikat Meydanı. Christian Jacques. Sayfa 277. 45. Bölüm. Hızlı gemisinin gövdesindeki deliklerin onarılması için günlerce sabırsızlıkla bekledikten sonra nihayet tepe hareket etmeye hazırdı Panep. Seçkin muhafız birliğinin bir subayı yanına geldi. Vezir Hori sizi görmek istiyor.
Vezir mi? Ama gemim bekliyor ve...
Beni izleyin. Emir gibi. Anlaşılan kraliçe Tausert başbakanından ustabaşıyla birkaç ayrıntıyı görüşmesini istemişti. Şafak'la birlikte işe koyulan Hori, nezaket cümleleriyle zaman kaybetmeyen ciddi ve soğuk biriydi. Hiç de hoşnut kalmadı atanmasından bu yana kraliçenin ilettiği bütün dosyaları incelemiş, başta Setnaht olmak üzere bütün bakanlarla baş başa görüşmüş, her alandaki özel sorunları öğrenmeye çalışmıştı.
Hakikat meydanı ustabaşı Cesur Panep siz misiniz?
Benim.
Kendinizi emrinizdeki zanaatkarlardan sorumlu görüyor musunuz?
Soru Panep'e bir yumruk gibi çarptı.
Bundan nasıl şüphe edersiniz? Bir haydudu önemli bir göreve getiren yöneticiden kuşkulanılmaz da ne yapılır?
Dev adam şaşkınlıktan yıkılacak gibiydi.
Bir haydut? İyi ama kimden söz ediyorsunuz? Teb'deki adli yetkililer bana loncanızdan bir zanaatkarın gemiciler bayramı sırasında işlediği ağır suçlarla ilgili bir dosya ulaştırdılar. O namussuz iki kadını hapsetmiş, dövmüş ve tecavüze yeltenmiş. Evli olduğunu, karısını meslektaşlarının karılarıyla aldattığını itiraf etmiş. Hakikat meydanı üyesi olduğundan ve naibenin loncanıza vermeye niyetlendiği görevin önemini göz önünde bulundurarak sessiz ve derin bir soruşturma yapılmasını istiyorum. Özellikle de suçlunun sağ kollarınızdan biri olduğunu duyduktan sonra.
Adı ne dedi Panep yıkılmışçasına?
Ekip şefi yardımcısıymış. Adı da Aperti.
Dev adam kraliye sarayının tepesine yıkıldığını sandı.
Aperti benim oğlum dedi sonunda. Ekip şefi yardımcısı falan değil, basit bir alçıcı.
Vezir Hori'nin yüzünde en ufak bir değişiklik olmadı.
Suçun ciddiyetine dayanarak ve oğlunuzun bu suçları hakikat meydanı dışında işlediğini göz önünde bulundurarak dosyanın kapatılmamasını istiyorum. Yine de loncanın bütün bunlardan sorumlu tutulamayacağı açık.
Bizim mahkememizde yargılanması gerekmez mi?
Bunu isteme hakkına sahipsiniz. Yine de böyle bir istekte bulunmamanız için sizi uyarıyorum. Hafifletici nedenler arayarak yasal süreci geciktirirsiniz. Ama eninde sonunda dosya benim mahkememe gelecektir. Hoşgörüme sakın güvenmeyin.
Oğlum olsun olmasın, Aperti bir alçı zanaatkârıdır. Bu yüzden kendisini yetiştirenlerce yargılanması gerekir.
Hori ayağa kalktı. Beni karşınıza almakla yanlış yapıyorsunuz ustabaşı.
Ben sadece yasamıza uyuyorum. General Mehi Perramesu'daki ajanlarından birinin tuttuğu paralı askerlerin tuzağından kurtulan Panep'i getiren geminin Tebe yaklaştığını duyar duymaz merkez kışlasından ayrılıp limana gitti. Yeni yetkilerle donatılmış ustabaşını görmek için acele ediyordu. Belki de kraliçe Panep'in yanına yardımcılarından birini katmıştı. Oysa rıhtıma yalnız inen Panep'in yüzü hiç de onurlandırılmış bir yetkilininkine hiç benzemiyordu.
Yolculuğunuz rahat geçti mi?
Benim de hapishaneye kadar gelebilir misiniz Mehi? Yardımınıza ihtiyacım olabilir de.
Hapishaneye mi? İyi ama neden?
Çünkü oğlumu çıkarmak ve yargılanması için köye götürmek istiyorum.
Herhalde hemen düzelteceğimiz bir yanlış anlamadır.
Gemiciler bayramı sırasında ortalığı karıştırmış.
Ah, şimdi iş ciddileşti işte. Çünkü yaptıkları çok gürültü çıkardı. Size yardım etmek isterdim ama...
Vezir Hori'nin haberi var.
Mehi üzgün görünmeye çalıştı. Oğlunuzun bir hata işlediğini kabul edip tazminat ödeyeceğini umarım.
Hapishaneye yaklaşırlarken Mehi dudaklarını yakan soruyu daha fazla tutamadı.
Kraliçeyi gördünüz mü?
O onura erişti.
Haşmet mehapları nasıl?
Ülkeyi yönetiyor.
Beni rahatlattınız Panep.
Ustabaşının devlet işleriyle hiç ilgilenmediğini gören Mehi, yolculuğunun başarısız olduğu sonucuna vardı. Anlaşılan kraliçeden hakikat meydanı ile ilgili bir istekte bulunmuş ret cevabı almıştı. Rahatladı. Hapishane müdürünün yanına ihtişamla girdi ve tutuklu Aperti'nin hakikat meydanına nakledilmesini istedi. Ustabaşının varlığı yöneticinin endişelerini dağıttı. Panebin oğlu hücreden çıkarıldı. Tutuklanmaktan hiç etkilenmemişe benziyordu.
Sonunda gelebildim baba. Sabrım tükenmek üzereydi.
Polis seni köye götürecek. Evde kal. Ne sebeple olursa olsun sakın çıkma.
Bak önemli bir şey yapmadım ve...
Sözümü dinle. Babasının sesinden tartışmayı sonraya bırakmanın daha iyi olacağını anladı Aperte. Suçlama dosyasının tümüne ihtiyacım var dedi Panep generale. Ustabaşı kraliçe Tavsert'le yaptığı görüşmenin bütün ayrıntılarını bilge kadına, mezar katibine ve sol ekip şefine anlattı. Size danışmadan bir karar verdim diye itiraf etti. Kraliçeye cevap vermek zorundaydım.
Doğrusunu yapmışsın dedi Kenhir. Ülkeyi o yönetiyor. Hükümdarımız olarak onu tanıyoruz.
Hay endişeliydi. Gerekli altını üretebilecek miyiz?
Çok kolay olmayacak demek zorunda kaldı bilge kadın.
Üretim yöntemi oldukça karmaşık. Gereksiz acele bizi başarısızlığa sürükler.
Öyleyse hiç zaman kaybetmeyelim.
Önce mahkemeyi toplamalıyız dedi Panep.
Oğlunla ilgili dosyayı okudum diye açıkladı Kenhir. Oldukça ağır. Aperti'nin kurtulma imkanı yok.
Yine de loncanın bir üyesi diye hatırlattı sol ekip şefi. Üstelik iyi bir alçı ustası oldu. Gençliğinde kim delilik yapmadı ki?
Burada delilikten söz edilmiyor diye düzeltti mezar katibi. Suçlandığı konular zina, saldırı ve tecavüz girişimi. Aperti hayvansal bir şiddetle davranıyor. Hayat kurallarımızı aldırmıyor bir de. Zanaatkar karılarından çoğu ondan şikayetçi. Bazıları onu tahrik etmiş olabilir ama çoğu o serserinin kendilerini rahatsız ettiğini, hatta kabalık yaptığını belirtiyor.
Panep itiraz etmedi. Mahkemeyi yarın sabah toplayacağız. Lekesiz Uhabet gözyaşlarına boğulmuştu.
Neden? Neden yaptı bunları? Karısı onu seviyor, onu mutlu etmek için her şeyi yapmaya hazır. Oysa o evli kadınları rahatsız ediyor. Oh Panep, oğlumuz bize işkence ediyor.
Narin Uhabet dev adamın kollarına sığındı.
Tanrılar seni yaralıyor dedi karısına.
Ama bunun karşılığında da belki bundan sonraki bilge kadınımız olacak Selena'yı verdiler.
Haklısın, o yumurcak neredeyse ışık kadar ışıltılı.
Vakit geldi Uhabet.
Burada beklemeyi tercih ederim.
Panep önünde tüm köy halkının toplandığı Maat tapınağına yöneldi. Aperti güçlü naat ile somurtkan Karo'nun arasında duruyordu.
Hakikat meydanının ustabaşısı olarak mahkemeye başkanlık etmek görevi bana düşüyor. Ne var ki zanlı benim oğlum. Bu yüzden taraf tutmakla suçlanabilirim. Tanrıça Maat'ın tüyü üzerine yemin ederim ki böyle olmayacak. Yine de soruyorum, içinizde başkanlığıma itiraz eden var mı?
Kimse çıkmadı.
Mezar katibi suçlamayı okusun.
Kenhir ağır ağır okuyarak Aperti'nin suçlarını saydı, yapılan şikayetleri sıraladı. Genç adam gülümsüyor, köy mahkemesinin Doğu Tep mahkemesinden çok daha hafif bir ceza vereceğine, biraz önce başlayan uzun yasal çekişmeden galip çıkacağına inanıyordu. Lonca üyesi kimliği dış dünyaya karşı bir çeşit kalkan görevi yapıyordu ne de olsa.
Zanlı kendini savunsun diye buyurdu Panep.
Bütün bunlar kızgın dişi yalanları diye itiraz etti Aperti alayla. İstediklerini aldılar öyle değil mi? Öyleyse bu kadar dert niye?
Zanlı yaptıklarını kabul ediyor mu?
Bakın buna itirazım yok. Kadınlardan hepsi zevkini aldı. Kancıklar gerçek erkeklerden hoşlanır. Ben de böyle bir erkek olduğum için kendimi talihli görüyorum.
Aperti'nin saldırganlığıyla sarsılan dinleyiciler ağır bir sessizliğe gömüldüler.
İşte önerdiğim ceza dedi ustabaşı. Lekesiz Uhabet ile cesur Panep'in oğlu alçıcı Aperti, insan varlığına karşı şiddet kullandığını ve Maat yasasına karşı geldiğini kabul ettiğinden loncamızda kalmaya layık değildir.
Bu nedenle hakikat meydanından kovulması gerekir. Karısının boşanma talebi kabul edilmiştir. Bu boşanma kararı kocanın kusurlarına dayanarak alınmıştır. Aperdi bundan sonra köyün kapısından geçemeyecek, hiç yaşamamış gibi adı mezar günlüğünden silinecektir. Hiçbir zanaatkar onu ekibinin bir üyesi olarak göremez, annesi ve babası da onu reddettiğinden evlat haklarını da kaybedecektir.
46. Bölüm. Büyük Konsey Naibe'nin açıklamalarını büyük bir şaşkınlık içinde dinledi. İlk tepki Setnaht'tan geldi. İstediğiniz altın çok fazla Haşmet mehapları. Firavun Siptah'ın anısını onurlandırmayı ret mi edeceksiniz?
Tabii ki hayır ama kaynaklarımızı başta ben olmak üzere çoğumuzun vazgeçilmez gördüğü bir savaş faaliyetine ayırmamız gerekecek.
Merhum Firavunumuzun mezarındaki son çalışmalar da yakında tamamlanacak diye açıkladı Kraliçe Tavsert. Cenaze mobilyalarının da bir firavuna layık olması gerek. Yine de altın asalar ile taçlar yapılmasını, üzerine diriliş metinlerinin yazılacağı, yine altından geniş bir sunak konmasını istiyorum. Önerimi düşünün, gelecek konsey toplantısında bir karara varalım.
Kraliçe ayağa kalktı.
Sizinle özel görüşmek istiyorum Setnaht.
Yaşlı yönetici kraliçenin peşine takıldı. Meraklı kulaklardan uzak küçük bir salona girdiler.
Haşmet mehapları, hazineden tek bir altının bile çıkmasına izin veremem.
Hazine kapısını güç kullanarak korumaya hazır mısınız?
Haşmet mehapları,
böyle bir itaatsizlik sizi hapse götürür.
Taraftarlarım ayağa kalkar. Siz de ne pahasına olursa olsun iç savaşa karşısınız, öyle değil mi?
Doğru.
Öyleyse vazgeçin. Mısır şimdi altın stokunu tümüyle korumak zorunda.
Bu da doğru. Yine de Siptah'ın sonsuzluk malzemesinin istediğim şekilde tamamlanması gerektiğini kabul ediyor musunuz?
Prensip olarak evet ama...
Hazineye dokunmayacağım diye söz verdi kraliçe. Yine de altın eşya konusunda ısrarlıyım. Bu konuda onayınızı veriyor musunuz?
Nasıl bir büyü yapmayı düşünüyorsunuz?
Hakikat meydanından gerekeni yapmalarını isteyeceğim.
Setnaht'ın bakışları karardı.
Yoksa onlara gizlice altın mı vereceksiniz?
Bunun imkansız olduğunu biliyorsunuz.
Demek hurafeye inanıyorsunuz. Lonca gerçekten de altın yaratabiliyor mu?
Öyle ummak istiyorum.
Aslında Haşmet mehapları, zaman kazanmaktan başka bir amacınız yok.
Geleneklerimiz ve sembollerimiz uyarınca Siptah'ın ebedi istirahatgahının olabildiğince etkili ve güçlü olmasına çalışıyorum. Atalarımızın son derecede önem verdikleri bu konuda benimle aynı düşüncede değilseniz bunu Büyük Konsey'in önünde açıklayın.
Ustabaşı ne kadar süre istiyor?
Onu kendisi söylesin.
Bana söyleyecektir Haşmet mehapları, emin olabilirsiniz.
Bilge kadın lekesiz Uhabet'i ciddi depresyon nedeniyle tedavi ediyordu. Ama en iyi ilaç ışığın talimatına harfiyen uyan, annesine deneyimli bir hasta bakıcı gibi bakan küçük Selena'nın varlığıydı.
Baban nerede diye sordu Uhabet sonunda konuşmaya karar verdiğinde. Babam çalışıyor dedi küçük kız. Bilge kadın birkaç kelime söylediğin zaman iyileşmeye başlayacağını söyledi.
İyileşmek? Nasıl iyileşebilirim? Abin gitti.
Hayır gitmedi. Suç işlediği için köyden atıldı.
Uhabet Selena'ya böyle bir kararın idam cezasından farksız olduğunu anlatma cesaretini bulamadı. Artık Lonca'nın üyesi olmayan Aperti herhangi bir cani gibi tecavüzden yargılanacak, idamla cezalandırılacaktı. Uhabet kocasının bu kadar acımasız olabileceğini hiç düşünmemişti. Ne var ki o ustabaşıydı. Babalığın değil görevinin gereğini yerine getirmişti. Aperti'nin anası buna katlanabilir miydi? Doğru, olanların tek sorumlusu Panep değildi kuşkusuz. Mahkeme istese cezayı yumuşatabilirdi. Ama üyelerden hiçbiri hafifletici bir neden bulamamıştı. Üstelik Aperti köyden ayrılırken zanaatkârları da ve ağına düşürdüğü kadınlara hakaret üzerine hakaret savurduğundan kimse cezanın ağırlığından pişmanlık duymamıştı.
Bir canavar, evet Aperti'nin bir canavar olduğu doğruydu ama ne de olsa oğluydu onun.
oğlunu ölüme gönderdiği için Panebi asla bağışlamayacaktı. Dev adam oğlunu savunmuş olsa üyelerin onu dinleyecekleri kesindi.
''Biraz fava yemen gerekiyor anne, ben pişirdim.''
Uhabet gülümsedi. ''Aç değilim güzelim.''
''Bir gayret et, istiyorsun değil mi?''
Uhabet direnemedi. ''Sen şimdiden büyücü olmuşsun.''
Yeni ayın ve bulutların sayesinde nihayet karanlık bir gece. Elinde bir makas, ana giriş kapısının yanında uyuklayan çirkin hayvanla karşılaşmamak için gömütlükten geçmek zorunda kaldı hain. Panebin yarın sabah açıklayacağı görev dağıtımından önce Kraliçeler Vadisi'ne gitmek için en uygun andı bu. Aperti'nin kovulması köylüleri hem sevindirmiş hem de üzmüştü. Sevindirmişti çünkü güçlü Newton deyimiyle temeli çürük olan çocuğun sonunda Lonca'ya zarar vereceği kesindi. Üzmüştü çünkü Panebi ile karısı derinden yaralanmışlardı. Yine de herkes hakikat meydanını çıkarığı için Aperti'nin babası olduğunu unutan ustabaşının ciddiyetini beğeniyordu. Panebin etki altında kalacak güçsüz bir ustabaşı olacağını sananlar fena yanıldı diye düşündü hain. Kimse ya da hiçbir şey onu yolundan alıkoyamayacak. Benim için acımasız bir düşman olarak kalacak. Hain inşaatçıların tanrısı Pitah'ın sessizlik tanrıçasının sunaklarının yanından geçti. Sonra da Kraliçeler Vadisi'nin bulunduğu Teb gömütlüğünün güney ucuna yöneldi. Kraliçeler Vadisi kraliçelerin, kral ya da prens kızlarının ebedi istirahatgahlarının tümünden sorumlu nöbetçilerce korunuyordu. Ne var ki nöbetçilerin nerelerde beklediğini iyi bilen hain onların çevresinden dolanmakta güçlük çekmedi. Dikkatle ilerleyerek zanaatkârların şantiyede uzun süre çalışmak zorunda kaldıkları zaman yerleştikleri küçük köye ulaştı. 700 metrekarelik bir alana kurulu köy taş barakalardan, resim ve heykel atölyelerinden oluşuyordu. Hain sol ekipten bir iki zanaatkârın köyde gecelemeye karar vermiş olabileceklerini düşündü. Her yerin ıssız olduğunu görünce rahatladı. Karısının topladığı bilgiler sayesinde ışık taşını saklamak için kullanılan altın kazın yerleştirildiği prenses mezarının yerini öğrenmişti. Yolu açıktı ama yine de ava çıkmış yırtıcı bir hayvan gibi dikkatli adımlarla usulca ilerledi. Bir kez daha dikkati sayesinde büyük bir tehlikeden kurtuldu. Hiç beklenmedik bir yerde bir mezarın hemen yakınında uyuyakalmış bir nöbetçi. Ne yapmalı? Polisi öldürmek çarelerden biriydi kuşkusuz. Ama polis direnir, arkadaşlarını imdada çağırma fırsatı bulursa kurtulamazdı ellerinden. Çaresizlik içinde başka bir yol ararken talih yüzüne güldü. Nöbetçi gerindi, tükürdü, biraz ileriye gitti. Bu kez yol gerçekten de açık görünüyordu. Ya yeni bir tuzaksa? Belki de polis onu tuzağa düşürmek için yer değiştiriyor gibi yapmıştı. Hedefinin çevresinde birkaç kez döndükten sonra rahatladı. Dikkat çekecek bir şey görmeyince kurumuş çamurdan mührü kırdı. İşler tamamlanınca yekpare akasyadan bir kapıyla değiştirilecek olan hafif kapıyı kolayca itti. Altın kaz tam da beklediği gibi girişin hemen yakınındaydı. Harika bir parça, neredeyse canlı olduğuna inandıracak kadar ustalıkla yapılmış bir şaheser. Bir an için de olsa böylesi bir eseri kırmaktan çekindi hain. Ne var ki mecburdu buna. Elindeki makası kullanarak kazın başını gövdesinden ayırdı. Kazın içinde paket gibi bir şey vardı. Heykelin karnını delerek içindeki hazineyi çıkarmaya çalıştı. Güçlük çekmeden keten ipliği kesti, kazın korumakla ve göğe kadar rehberlik etmekle görevli olduğu dirilen ruhun ışıklı hayatını kolaylaştırmak amacıyla hayvanın içine yerleştirilmiş altın, gümüş ve bakır plakaları çıkardı. Küçümsenemeyecek bir hazineydi elindeki. Ne var ki ışık taşından eser yoktu. Yıkılan yeni bir umut. Bu yolu izlemekle hata yapmıştı. Işık taşının saklanacağı tek yer Maat ve Hathor tapınağıydı. Düş kırıcı ganimete aldırmaksızın mezardan çıkıp kapıyı kapadı. Görülmeden Kraliçeler Vadisi'nden ayrılabilmek için umutsuzluğunu yenmesi, soğukkanlılığını koruması gerekecekti.
23. ayrımın sonu. Sayfa 287.